Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınımız edinmek ve hayatımızın her yönüne örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımları konusunun Hazreti Ummu Habibe Remle annemizin 5. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle hemen kaldığımız yerden İnşallah mevzuyu paylaşmaya çalışalım. Efendim şöyle kısa bir bağlantı kurmak istiyorum. Önceki programda önemli bir bölüme gelmiştim. Sohbet süremiz bitmişti. Onu şöyle kısa bir özetleyeyim. Habeş muhacirleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Habeş Necaşisi, yani onların krallarına Necaşi, Asama adamın ismi de Necaşi diye geçer. Hazreti Cafer'le gönderdiği mektupta kendisine asabından bir kısmını gönderdiğini, onlara iyi muamele yapmasını, ülkesinde barındırmasını ifade etmişti. Bunları genişçe görmüştük. Ve bugünkü deyimle yönetim Habeş muhacirlerini bağrına basmış, onlara ülkelerinde imkanlar, fırsatlar tanımışlardı. Ancak yönetimin tamamı değil. Yönetimde belli bir kesim ona karşı çıkmış, fakat Necaşi'nin net tutumu karşısında seslerini çıkaramamışlardı. Fakat Mekke müşrik hükümeti birkaç kez muhacirleri geri getirmek için yöntemler, yollar denedi. Bunların en önemlilerinden biri olan dışişleri düzeyinde diplomatlarını, elçilerini, bunları gördük diye isimsiz geçiyorum, onların ülkesine gönderdiği Mekke devleti, onlardan istediği muhacirleri, fakat Necaşi muhacirleri de dinleyince muhacirlerin haklı olduğunu gördü, ülkesinde kalmalarına izin vermişti. Ancak bunu şundan dolayı özet geçmek durumunda kaldım. Yönetim, yani kral, yani Necaşi başta olmak üzere belli bir kesim, halkın da bir kısmı, Mekke'den Habeş ülkesine gelen Müslüman muhacirleri kabullenseler de, onlarla bazı paylaşımlara girseler de, Mekke halkının büyük bir çoğunluğunun, Mekke müşriklerinin Habeş ülkesine sürekli eleman göndererek, bu ülkenize gelen insanlar bizim kaçaklarımız, bizim kötülerimiz, bugünkü deyimiyle eşkıya bunlar, terörist bunlar, anarşist bunlar, bozguncu bunlar. Ülkemizde, bizim ülkemizde böyle bir anarşistlik yaptılar, teröristlik yaptılar, eşkıyalık yaptılar, ikilik çıkardılar, bozgunculuk yaptılar. O yüzden burada barınamayıp sizin ülkenize kaçtılar. Kaçaklar bunlar. Ve sizi de birbirinize düşürecekler. Siz zaten zor geçinirken bakın bunlar da başınıza bela oldu. İşte Necaşi de bunlara arka çıktı. Bunlara bakıyor ediyor. Siz zorluk çekiyorsunuz diye Habeş halkını efendim ahertiyorlardı. Bu bir hayli süreli yürüdü gitti bu. Dolayısıyla çok zorluk çekti Müslümanlar. Yani komşularından az önceki, yani önceki haftalardaki derslerde de paylaştığımı hatırlıyorum. İşte Habeş muhacirleri bir süre kralın gösterdiği misafir halinde şurada burada kaldırır ama sonra kral bunları evlere pay ettiği, belli bir süre Hristiyanlarla aynı evleri, aynı odaları paylaştılar. Zaman içerisinde mahalle oluşturdular ama sonuçta onlarla aynı mahalleyi paylaşıyorlar. Bu durumda Habeş ülkesinin kendi insanları, ki onlar Hristiyan, Müslümanlar, yani bir yandan kendi dinlerinde değiller. Bir yandan ticari, siyasi, sosyal ilişkileri olan Mekke'nin dininde de değiller. Yeni bir din ortaya atmışlar. Ülkemize kaçak olarak gelmişler. Halk bu gözle bakıyor. Çünkü Mekke'ye halkın içerisine bunları soktu. Zihinleri bulandırdı. Dolayısıyla halk zorluk veriyor büyük bir kısım Habeş muhacirlerine. Ancak Habeş muhacirleri halkıyla yönetim arası açılmasın diye bunları mümkün mertebe seslendirmiyorlardı. Bunlar böyle yürürken efendim Habbe annemiz diyor ki, bir taraftan diyor çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan hayatta tutunmaya çalışıyoruz, geçinmeye, kendi imkanlarımızla, imkanlar da oluşturarak geçinmeye çalışıyoruz. Efendim, bir taraftan her fırsatta bakışıyla, hareketiyle, tarzıyla, tavrıyla bize hor bakan, bizi horlayan Habeş halkına, yerli halkıyla iyi geçinmeye, onlarla güzel kontaklar kurmaya çalışıyoruz. Efendim, bir taraftan işte aramızda kayıp vermeyelim diye dinimizi öğrenme, yaşamak için işte mümkün mertebe çok sık bir şekilde de dersler yapmaya, sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Ancak yeni bir şey duyduk diyor Habbe Remle annemiz. Çok korktuk diyor. Efendim, Habeş idaresi, yani Necaşi Asama, Mekke muhacirlerine sahip çıktığı için yönetim içerisinde ikilik meydana geldi diyor. Ve orada yönetime karşı bir ayaklanma, bir darbe teşebbüsü oldu. Bizim yüzümüzden diyor. Yetmemiş gibi bu olay diyor biraz da, yani sistemli olarak geliştirildi ve Necaşi'nin kumandanlarından biri askeri bir hareket ile Necaşi'yi devirmek için harekete geçti. Ve Necaşi de ister istemez bu iç ayaklanmayı, kalkışmayı bastırmak için o da ordusunun başına geçti diyor. İşte böyle bir durumda Hazreti Cafer'i diyor çağırdı. Dedi ki böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bir iç ayaklama söz konusu ve ordu oluşturuldu, kapışacağız. Sizin peygamberiniz sizi bana emaneten gönderdi. O yüzden ben şuraya iki tane gemi diyor hazırlattım. Bakın takip edin diyor benim durumumu. Eğer zaferi kazanırsam problem yok diyor. Ben yine sizin arkanızdayım. Yok eğer ben kaybedersem hedef sizsiniz diyor. Sizi de öldürecekler diyor. Eğer savaşı kaybedersem haberi alır almaz hiç durmadan hemen gemilere atlayın ve buradan gidin diyor. Habibe Remle annemiz bize bu hadiseyi anlatıyor. Hatırlayacaksınız Hazreti Cafer'i paylaşırken de bu hadiseyi genişçe görmüştük. Ama aynı şekilde bir de hanım gözüyle şimdi görüyoruz. Habibe Remle annemiz bize bunu böyle anlatıyor. Hazreti Cafer de Necaşi'ye ya şimdi bizden dolayı diyor böyle bir sıkıntıya diyor girdin. Bizim aramızda iyi güçlü savaşçılar var. İzin ver bize bir takım olalım ve senin ordun içerisinde sana karşı ayaklananlara karşı seninle beraber savaşalım. Necaşi Asama diyor ki hayır. Siz bana emanetseniz sizin peygamberiniz bana güvendi, ülkeme sizi gönderdi. Ben her ne olursa olsun ölünceye kadar sizi kimseye teslim etmem. Hayatta olduğum sürece bunu başarırım ama tedbir olsun diye gemileri hazırlattım. Siz çekilin, hazırlıklı bulunun, savaşı bir şekilde takip edin. Kaybettiğimi görürseniz hemen buradan gidin. Hazreti Cafer diyor Habbe annemiz ne kadar ısrar ettiyse biz de seninle beraber savaşalım diye Necaşi'nin kabul etmediğini söylüyor. Ve efendim iki ordu kapışıyor. Yani bir ayaklanma söz konusu, bir iç darbe söz konusu. ABŞ ülkesinde işte büyükçe bir ırmağın diyor Nil'in kolu var. Irmağın diyor diğer tarafında diyor iki ordu kapıştı. Dolayısıyla ırmak diyor alan geniş, savaşı gürültüyü az çok ses geliyor görüyoruz fakat tam net ayıramıyoruz. Ne yapalım ne edelim diye Ümmü Abbanemiz erkeklerimiz diyor her şeye karşı diyor tedbir olsun diye diyor hazırlıklı oldular. Biz de hazırız diyor. Hatta diyor daha fazla diyor tahammül edemedik. Hanımlara diyor işte onlara bir eve toplandık biz. Çünkü tek tek diyor bir sıkıntı olursa birbirimizi bulamayız. Erkekler diyor bir yere toplandı. Hazreti Cafer de diyor dedi ki işte şey yapın bu savaşın ne oluyor ne gidiyor diye. Zübeyir bin Avvam diyor bunu üstlendi. Efendim Zübeyir bin Avvam bunu üstlendi ve diyor yüzerek nehri karşıya geçti. Orada savaşı takip etti saklandı bir yere. Eğer savaş olumsuz olarak yani Necaşi'nin yenilgisiyle savaş sonuçlanırsa tehlike çok büyük hemen geri gelecek haber verecek. Bize de diyor hazırlanan gemilerle biz o ülkeyi terk edeceğiz. Ve diyor Zübeyir bin Avvam oraya diyor gitti. Bizim yapacağımız tek şey duadır diyor. Duadır. Necaşi kazansın, darbeciler kaybetsin diye biz diyor toptan dualarımızı yaptık. Korkuyla diyor bekledik ama savaş diyor bir güne bitti diyor. Ve diyor Zübeyir bin Avvam geldi. Hepimize müjdeler olsun. Necaşi savaşı kazandı. Asiler bastırıldı. Kalkışmacılar, darbeciler bastırıldı. Gerekli cezaları verildi. Biz de artık rahatız dedi. Ve bu haber hepimizi çok sevindirdi diyor. Yani bu kısım biraz az geçer bazı ifadelerde. Atlanıyor veyahut da bilmiyorum. Yani yoksa önemsenmiyor mu onu da anlamış değilim doğrusu. Oysa çok önemli bir şey. Neticede Necaşi tekrar gelir işte makamına geçer. Muhacirler bir ekip olarak Hazreti Cafer'in başkanlığında varırlar huzura. Zaferini tebrik ederler efendim ve göstermiş olduğu âli cenaplığından dolayı da ona teşekkür ederler orada. Ümmü Habbe bu oturumdan da genişçe ve güzelce anlatıyor bize, bahsediyor. Gerçekten çok hoş, çok tatlı sahneler yaşanmış. Şimdi iyi anlamak lazım. Yani Müslümanlar öyle bir varlık gösteriyor, öyle bir güzel bir şahsiyet ortaya koyuyorlar ki, yani Necaşi bunları geri göndermeyi düşünmüyor bile. Hatta o Mekke heyeti geldiğinde Mekke heyeti çok ciddi paralar teklif ediyor. Yani ekonomik sıkıntı çekiyor Habeş ülkesi yani paraya çok ihtiyacı var. Ama kullandığı cümle Hazreti Cafer'i dinleyince ve haklı olduğunu görünce kullandığı ifade önüme diyor sıra dağlar gibi altın dağlar dişseniz bunları size gene vermem diyor. Orada bunu sergiliyor. Diğer taraftan kendi içinde bir kalkışma oluyor. Bir isyan, bir darbe hareketi oluyor. Sırf Müslümanlar arka çıktığı için kendi ülkesinde iç savaş çıkıyor. Yani bir darbe, bir kalkışma bunu bastırıyor ve Müslümanlara yine serbestsiniz diyor. İşte bu süreçte akla bir soru geliyor. Necaşi Müslüman mı diye. Bunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi efendim burada asıl olan Müslüman inancının gereğini yaşarsa Allah'ın yardımı geliyor efendim. Ancak bazen biz bu Allah'ın yardımını yanlış anlıyoruz. Allah'ın yardımı sürekli zafer anlamına gelmiyor. Peygamberler tarihinde örnekleri çoktur. Ara sıra veriyorum ben de birkaç kez sizlerle bunu paylaştım. Allah Teala dilediği Nuh Aleyhisselam'ı tufandan o gemi mucizesiyle kurtardı. Allah Teala diledi efendim Lut kavmini, Semud kavmini, Medyen halkını Allah Teala fısk fucuları sebebiyle helak etti. o peygamberleri korudu. Allah-u Teala dilediği ateşe atılan İbrahim Aleyhisselam'ı korudu. Allah Teala dilediği Musa Aleyhisselam'ın önündeki suyu, denizi yol olarak açtı. Allah'ın her şeye gücü yeter, amenna. Ancak peygamberler tarihinde öldürülen peygamberler de var. İki tanesini çok iyi biliyoruz. Biri Zekeriya Aleyhisselam, biri Yahya Aleyhisselam. Efendim Zekeriya Aleyhisselam testereyle iki parçaya kesildi. Yahya Aleyhisselam baltayla doğrandı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten koruyan Allah, Musa Aleyhisselam'ın önüne suyu yol diye açan Allah Celle Celaluhu, Zekeriya Aleyhisselam suçlu muydu ki? Yahya Aleyhisselam suçlu muydu ki o hainler önünde parça parça edildiler? Peygamberler tarihinde Ashab-ı Uhdud var. Onca Müslümanlar, inanan insanlar ateşler dolu hendeklere atılarak yakıldılar, imanlarından dönmediler. Örnekleri çok. Yani Allah'ın yardımı sadece canı kurtarmak değil, imanı kurtarmak. O yüzden başımıza sıkıntı gelince efendim Allah'a dua ediyoruz. Allah duamızı kabul etmiyor, sıkıntıları bizden almıyor, yardım etmiyor diye yeni bir sıkıntıya düşmeyeceğiz. Allah'ın gücü, kudreti sınırsızdır, sonsuzdur. Onun önünde hiçbir güç duramaz. Ama Rabbim diler, bizi ölümle imtihan eder. Zekeriya Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a öyle yaptı. İsa Aleyhisselam'ı Allah göğe çekti. Yani haşa, sümme haşa, Allah'ın gücü yok muydu? Zekeriya Aleyhisselam o kadar yaşlı peygamber üstelik onu çekirdi göğe. Ama Allah öyle diledi. Şimdi kim karışır Allah'a? Takdir O'nundur. Tecelli O'na göredir. O yüzden yani Müslüman gayret gösterdiği zaman dünyada başına musibet gelmez demeyeceğiz. Bunlar imtihandır. Allah cümlemizi kalbi musibetle muhafaza buyursun. Asıl tehlike budur. O yüzden başta kardeşiniz ben olmak üzere çeşitli sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıya kaldığımızda peygamberler tarihindeki bu ibretleri alacağız. Resulullah Aleyhisselam'a Bedir Harbi'nde şu kadar melek yardıma gelir ama Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı'nda yüzü gözü yarılır, dişi kırılır efendim. Aynı Aleyhisselam. Yani çekti sallallahu aleyhi ve sellem bunları. Allah'ın Habibullah bu. Allah'ın sevgilisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ne dilerse tecelli öyle oluyor dedik. Bunlara bu kadar niye girdim? Şimdi işte Müslümanların samimiyetleri bazen böyle okuyorum, dinliyorum da korkuyorum bazen. İşte kardeşlerim diyorlar mesela Habeşistan'a giden Habeş muhacirleri Müslümanlar orada öyle bir dirayet sergilediler. Öyle muttaki, öyle takva sahibi yaşadılar. Öyle güzel yaşadılar ki Allah-u Teala onlar hürmetine efendim kalkışmaya kalkan, darbeye kalkan bu asileri Neceşe'ye Allah Müslümanlar hürmetine yardım etti, zaferle sonuçlandı. Amenna. Tamam. Ama eğer Necaşi kaybetseydi, Müslümanlar gemilere yetişemeseydi, Habeş o darbeciler de Müslümanları katletseydi orada, yani Allah, haşa Allah'ın gücü yok mu diyecektik yani. Böyle örnekler de tarihimizde var. Var. Nice muttaki insanlar nasıl katledilmişlerdir. Niye Allah-u Teala Estağfirullah ayeti kerimede وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بَلْ اَحْيَاهُمْ diyor Allah. بَاَحْيَاهُمْ Yani Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diri ama siz anlayamazsınız. Yani ölmezsiniz demiyor. Çile çekmezsiniz demiyor Rabbimiz. Ama ecrini ahirette verecek. Zaten ayet-i kerimelerde Allah diyor müminlerden canlarını, mallarını cennet karşılığı satın almıştır diyor. Yani aldı, sattık biz. İntihar niye haram? Çünkü can bizim değil. Alışveriş yaptı Rabbimiz bizimle. Bize cenneti vaat etti. Eğer onun istediği gibi yaşayabilirsek. Çünkü can benim olmadığı için canıma kıyamıyorum da haram. İşte burada bize Ummu Habibe Remla'nı çok güzel anlatıyor. Bu savaşı, savaş öncesi korkularını, endişelerini, hazırlıklarını anlatırken savaş sonrası sevincini de paylaşıyor bizlerle. ama sürekli şunu vurguluyor. Biz diyor bir yandan çocuklarımızı eğitmenin, çocuklarımızın, gençlerimizin Habeş halkına benzememesi için gayret göstermenin içindeydik. Bir yandan kendimiz gerilemeyelim, gevşemeyelim diye sürekli canlı olmak durumundaydık. Bir yandan Habeş halkı bize karşı tavır takındı. Bunu idareye söylesek halkla arası açılır diye idareye söyleyemiyoruz. Kral bize iyi davranıyor diye söyleyemiyoruz, arası açılmasın diye. Böyle bir ufak sıkıntı var tabii. Ama diyor böyle bir savaş çıkınca gerçekten çok korktuk diyor. Allah'ın yardımıyla zafer Necaşi'nin diyor oldu. Ve biz diyor orada rahat bir hayata geçtik. Şimdi efendim bu rahat hayata geçme süreci içerisinde Müslümanlar Habeş ülkesinde sıkça söylemem gerekiyor. 10 kez 100 kez tekrar da olsa söylemem gerekiyor. Çünkü gerçekten Allah'ın kitabından koptuğumuz zaman Allah'tan koparız. Resulullah'ın sünnetinden koptuğumuz zaman Resulullah'tan koparız. Büyüklerin sohbetinden koptuğumuz zaman büyüklerden koparız. Bu kadar halkayı koparan bir insan, bu kadar fişleri çıkaran insan, hatları kesen insan iletişime nasıl geçecek? O yüzden annemiz ne kadar diyor sıkıntı içinde olursak olalım, ne kadar zorluk çekersek çekelim, ne kadar yani çaresiz kalırsak kalalım diyor, asla sohbetleri ihmal etmedik. Resulullah Aleyhisselam bize diyor yeni gelen diyor ayetleri, sureleri, vahyi gönderirdi. Zaman zaman da buradan Hazreti Cafer diyor eleman gönderir, sahabesini gönderir, sahabe ayetleri getirir. Gelen ayetler diyor bize yeni bir can, yeni bir ruh, yeni bir hayat verirdi. Bu ayetler elimizde, kitap halinde, Musaf-ı Şerif'in içerisinde. Aynı ayet, aynı sure bize de ruh verecek, can verecek. O yüzden süreklilik istiyor. Nasıl ki yaşamamız için bizim her gün en az iki defa yemek yememiz gerekiyorsa, yani biz haftada bir kez yiyerek yaşayanlardan değilsek, aynı şekilde cuma akşamından cuma akşamına ya da cumadan cumaya bir Yasin okuyayım, bir Tebareke okuyayım, bir Vaka okuyayım değil, her gün okumak zorundayız ki ruhumuz da sağlıklı olsun. Ama işte her gün yemek yeriz, bayram gelir, seyran gelir, tatlılarımız olur, ikramlarımız olur, biraz daha sanki fazla böyle bir ziyafetler olur. Biz her gün Allah'ın kitabıyla haşır neşir olacağız ama bazı önemli günler girdi mi ekstra surelerde okuyacağız, dualarımızı yapacağız. Annemiz bize bu örneği veriyor. Ben diyor, ben sevgili kızım Habibe'yi diyor, Allah sevgisi ve peygamber sevgisiyle diyor her gün bir çiçeği sularsınız da ona güzel sözcükler söylersiniz. Ta bebekken diyor bir şeyi yedirirken, içirirken Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, kitaba bağlılık üzerine diyor. Hep böyle diyor, anlasın anlamasın küçüktü diyor. Sürekli ona bu eğitimi verirdim diyor. Sürekli. İşte artık belli bir yaşa geldi, konuşmaya başladı diyor. Arkadaşlar edindi, Müslümanlardan arkadaşları var, Habeş halkından arkadaşları var diyor. Bunları edindi, onlar içerisinde efendim onlara benzemesin diye. Sonuçta çocukların hepsi masumdur. Ama netice itibariyle Müslüman duruşu farklı olacak. Ben diyor kızımı hem diyor onlar arasında ben başkayım demesin, onlarla beraberliği sürdürsün ama bir inancın, köklü bir inancın mensubu olduğu da onda görünsün ve sadece görüntü olarak kalmasın, hayat biçimi haline gelsin diye gerekli gayreti diyor gösterir, çaba gösterirdik. Bunun örneğini sizlere biraz sonra paylaşacağım. Ancak şu ifadeyi kullanarak bu kısa bir ara vereyim inşallah. Efendim kral ve bazı Habeş halkı onları bağlarına bastırar dedim. Bazıları istemiyordu, bunları söyledi. İşte böyle bir hadise meydana geldikten sonra kral ve krala bağlı olanlar ayaklananlarla çetin bir savaşa tutuştular dedim. Efendim savaş kral tarafından kazanıldı, yani Necaşi tarafından kazanıldı. Müjdeli haber geldi ve Müslümanlar Habeş ülkesinde biraz daha emniyette oldular ve artık oralıymış gibi, bunu daha önce söylemiştim, geçici olarak bulundukları yerde kalıcılar gibi faaliyet yapmaya çalıştılar. Yani Hristiyan ülkesinde Müslüman olarak kalmayı ve Müslüman olarak yaşamayı başardılar. Habeş diyarında herkese çok güzel örnek oldular Habeş muhacirleri efendim. Evet efendim, Müslüman nerede yaşarsa yaşasın inancıyla donanımlı olur ve iyi görünme gayretinde olmaz. İyi olur. Biz iyi görünme hatasına düştük, iyi olmayı başaramadık. Elbette iyi olmayı başaranlarımızda vardır. Şimdi demin de beni anlatıyorum ve canlı örnek vereceğimi söylüyorum. Şimdi çok güzel, çok tatlı bir örneği sizlerle paylaşmanın huzuru içindeyim şu anda. Efendim Hazreti Ümmü Habibe Remle radıyallahu anha hanım kendisini öncelikle dinine, sonra da sevgili kızına adamıştı. Evet, önce inancına, sonra sevgili kızına adamıştı. Ancak bunu yaparken sadece kızıyla oyalanmamış, yetinmemiş, arkadaş çevresinden kopmamıştı. Bir diğer ifadeyle kızıyla yetinmemiş, dert ve sıkıntılarını bahane etmemişti yani. Günler değil, dakikalar bile çok hassas bir şekilde değerlendiriliyordu. Hiç kimsenin boş vakti yoktu aslında. O kadar ki küçücük bir kızcağız olduğu halde, ki şimdi göreceğiz, Habibe Gül bile bir şeyler yapmanın çabasındaydı. Annesinden bu eğitimi almıştı. Müslüman asla boş durmaz, zamanını asla boşa harcamaz çünkü. Olumlu ya da olumsuz. Çevrenin insan üzerindeki etkisi herkesçe bilinen bir gerçektir. İşte bu faktörü dikkate alarak öncelikle çocukları ve gençleri mümkün mertebe İslami bir çevre içinde tutmaya çalışıyorlardı. Ki bu örnekleri verdim çok. Şimdi canlı örneği, tabloyu vereceğim size. Mekke müşriklerinin sürekli kışkırtmaları nedeniyle Habeş halkının büyük bir kısmı önceleri muhacirleri istememişlerdi. Yönetim kabul etse, yardımcı olsa da halk kabullenmemişti. Dolayısıyla çok zorluklar çekmişlerdi. Fakat bu seçkin Müslümanların örnek davranışları sonucu zaman içerisinde her şey yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Sert sert duranlar, itici bakışlar yavaş yavaş merhabalaşmalara ve güzel diyaloglara kapı aralamaya başlamıştı. Bu güzelliklerin oluşumunda her muhacir sahabinin ayrı bir yeri vardır. Bunlar arasında anne ile kızın oradakilerle yaşadıkları çok çok güzel örneklerden bir tanesi var. Çok öne çıkıyor. İşte o örneği paylaşalım sizlerle efendim. Anne kız bir komşuya sohbete gitmişler efendim. Kim bunlar anne kız? Ummu Habibe Remle hanım ile sevgili kızı Habibe. Ev küçük olduğu için 7-8-9, yani çok fazla kalabalık değil. Hanım ancak toplanabilmiş o evde. Ummu Habibe Remle hanımın yaptığı sohbet bitip dağılmaya başlayınca evden ilk çıkanlar bahçeden eve doğru sesleniyorlar. Habibe, Habibe kız diye sesleniyorlar Habibe kıza. Efendim diye cevap veriyor Habibe. Bakıyor pencereden. Anneni çağırır mısın kızım diye sesleniyor aşağıdaki hanım. Bunların adlarını bilmiyoruz, kim onlar. Annem de sesinizi duydu. Ne oldu ki? Bahçeye kadar gelebilir misiniz? Geliyoruz diyor kız. Anne kız başta olmak üzere birkaç hanım daha kalkıp bahçeye iniyorlar. Şimdi az önce söylemiştim ya, yani bahçeydi, suydu vesaireydi. Dikkat edin, bu evin bahçesine iniyorlar. Bahçeye iner inmez ileri doğru bakan Habibe Gül küçük kız sevinçle şakıyor. Niye? Orada bağlı bir kuzuyu görüyor. Aa, ne güzel bir kuzu bu. Bir beyaz böyle bir güzel bir kuzu, kuzuyu görüyor. Aa, ne güzel bir kuzu bu. Tabii kızcağız böyle sevinçten kuzuya bakarak seslenince, böyle sevinç hareketi yapınca, çok mu güzel Habibe diye soruyorlar. Çoktan da güzel diyor kızcağız. Bir yandan da sevinçle atılarak o güzel kuzuyu kucaklıyor, seviyor. Gerçekten de kar gibi beyaz, güzel mi güzel bir kuzuydu bu. Ne arıyor burada bu kuzucuk diye soruyor Habibe kız. Senin ziyaretine gelmiş Habibe. Bakın yani şakalaşma da var. Kuzu seni ziyarete gelmiş yani diyor kadıncağız. Gülüşüyorlar tabii. Bu arada yanlarına gelen Habibe ne olup bittiğini soruyor. Hanımlar da olan biteni anlatıyorlar. Ve burada başka bir buğut çıkıyor önümüze. Başka ülkenin kanunları karşısında Müslüman duruşu söz konusu burada. Çok değişik bir pozisyondur bu. Nedir olay? Şu koyun, bir de koyun var kenarda bağlı. Şu kuzusuyla beraber, Habibe kuzuyu kucaklamış ya kız. Şu koyun, şu kuzusuyla beraber şuradaki bahçeye girmiş. Yani bir diğer bahçeyi gösteriyorlar. Habibe endişeyle şu komşunun bahçesine mi yoksa? Evet, eyvahlar olsun. Elini vuruyor, eyvah. Tabii bazıları bilmiyorlar ne oluyor. Ne oldu ki diyorlar. İnşallah ciddi bir sıkıntı yaşamayız. Allah Allah, çok böyle korkuyor, şaşırıyor. Ya, bahçeye girdiklerini görünce hemen çıkardım oradan. Onları çıkaran hanım söylüyor. İyi etmişsin, çok iyi etmişsin. Kuzuyu, koyunu şuraya bağladım. Kuzuyu da Habibe sevsin diye kapı önüne kadar getirdim. Bak işte benim kucağımda kuzu. Demek şu komşunun bahçesine girmişlerdi ha? Endişeli, korkulu bir anlatımda. Demek şu komşunun bahçesine girmişlerdi ha? Evet. Hı? Niye bu kadar şaşırdın diyor, korktun hatta. Öyle pek zarar vermemişler, bir şey yok. Ne olursa olsun, biz sorumluluğumuzu yerine getirelim diyor. Ne yapmamız gerekiyor ki peki? Şimdi görürsün ne yapılacağını. Böyle söyleyen Habibe Remle radıyallahu anha komşusunun kapısının önüne kadar varıyor. Hafif bir sesle komşu, komşu diye seslenirken kapıyı da yine hafifçe çalıyor. Kapıyı açan komşu kadın hırçın bir hareketle çıkışıyor. Ne istiyorsunuz diye bağırıyor. Ne istiyorsunuz? Efendim, komşu dedikleri Habeşli bir aile. Bu ev, sohbetin yapıldığı ev, Müslüman bir ev. Burası Habeşistan. Bahçe komşusu da Habeşli aile. Ve bu Habeşli aile Müslümanlara kabullenmeyenlerin biri. Karşı koyanların biri, sürekli sıkıntı verenlerin biri. Ancak Müslüman, her yerde Müslüman diye boyuna diyoruz ya. Ve başkası, onların ülkesinde yaşıyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla nasıl hareket edeceğiniz, yani biz örnek olmuyoruz, örnek gibi görünüyoruz. O yüzden bir faydası olmuyor. Örnek gibi görünmek başka, örnek olmak başka. Kadın kapıyı açınca ne istiyorsunuz diye çıkışıyor. Habibe Remle annemiz mahcup bir sesle, edayla, kusura bakma komşu, rahatsız ettik sizi. Rahatsız ettiniz tabii. Hem sadece beni değil, kendi memleketinizden kaçarak buraya geldiğinizden beri hepimizi rahatsız ettiniz diye elini kolunu sallayarak bağırıyor. Şimdi ne istiyorsunuz onu söyleyin. Şu bahçe sizindi değil mi? Bak dikkat edin. Kadın önce nereden giriyor? Ve Ümmü abime onunla hani bugün deriz ya polemiğe girmeyelim. Polemiğe girmiyor. Sadece beni değil kendi memleketinizden kaçarak buraya geldiğinizden beri hepimizi rahatsız ettiniz. Nereye çekiyor görüyor musun? Müslüman işte böyle her oltaya balık olmayacak. Şimdi ne istiyorsunuz onu söyleyin. Biz kaçmadık, biz falan onlara demiyor artık. Bunlar çok konuşulmuş daha önceden. Direkt konuya giriyor. Şu bahçe sizindi değil mi? Yumuşak mahcup bir ses tonuyla. Ne o? Diyor Habeşli komşu kızarak. Şimdi de bahçemize mi göz diktiniz? Hayır komşu hayır. Biz kimsenin bir şeyine göz dikmedik. Dikmeyiz de. Duruş da önemli. Yani yanlış yaptınız, özür dileyeceksiniz. Ama zelil de olmayacaksınız. Ama kabadalya gerek de yok. Bahçeyi niye soruyorsunuz öyleyse diye kızıyor kadın. Bizimkilerden birinin koyunu kuzusu ile beraber sizin bahçeye girmiş de. Şimdi ifadeyi doğru anlayabildik mi? Bakın şimdi bu hadiseyi hiçbir ön bilgi olmadan anlattığımızda peki bu koyunu nerede buldu bunlar kuzusuyla beraber? İşte onu ifade ettim birkaç sohbettir. Yani Müslümanlar orada ticareti becerenler ticaret yapıyorlar. Tarım beceren tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor. Bu insanlar kendi el emeğiyle geçiniyorlar. Yani kral bize yardım etsin diye gözlerini yönetime dikmemişler. Yani Müslüman bana baksınlar, ben mağdurum, ben muhacirim, ben çaresizim, imkansızım diye oturmayacak. Gayret gösterecek, çalışacak. Oturmuşlar, herkes elini açıp yardım istiyor. Gayret gösterir, çalışır ama yetmez. Elde ettiği kazancı yardım edersiniz. Oturup yardım istemeli olmaz bu iş. Bu ne güzel örnek bu yani. Bunlar bakın koyun kuzusuyla beraber Müslümanın. Kimin bahçesine giriyor? Hristiyanın bahçesine giriyor. Kimin ülkesinde? Hristiyan ülkesinde. Bunu komşu kaldırır mı? Kaldırmaz. O yüzden efendim bizimkilerden birinin bir koyunu kuzusuyla beraber bak üstelik anne koyun. Sizin bahçenize girmiş de ne diye kızıyor. Bahçeyi talan ettiler desenize. Hayır hayır öyle bir şey yok. Koyunun bahçenize girdiğini görür görmez hemen çıkarmışlar bahçeden. İsterseniz bir de siz bakın bahçenize bir zarar ziyan vermiş mi diye. Bakacağım tabii. Bakacağım ve zararımı da çıtır çıtır çatır çatır alacağım diye öfkeyle çıkıyor kadın. Şimdi tekrar söyleyelim. Onların ülkesindeyiz. Yani ne kadar muhacir de olsak sığınmacıyız. O yüzden altın alacağız. Ama ezilmeyeceğiz. Yok. Yok. Ezilmek yok. Ama öyle ben Allah için buralara geldim diye biz de ona karşı diklenmeyeceğiz. Hepsi beraber bahçenin yanına varıyorlar. Zaten en bitişiği bahçe biliyorsunuz. Bahçenin sahibi olan kadın hırçın bir harekette her tarafa dikkatli bir şekilde bakıyor. Bir zarar ziyan görecek ya bağırıp çağıracak. Hiçbir zarar ziyan görülmüyor. Bir şey görmese de yine öfkeyle bağırıyor. Bir daha böyle bir şey olursa öldürürüm koyununuzu. Koyunu da öldürürüm, kuzuyu da öldürürüm. Anladınız mı? Çok sert. Çıkış yapıyor. Bir şey yok ama. Bir daha böyle bir şey olursa koyununuzu da, kuzunuzu da öldürürüm. Bak koyun da Müslümanlarım, kuzu da Müslümanlar. Öldürürüm. Olmaz inşallah. Olmaz. Ama insanlık hali işte. Bazen olmaması gerekenler de oluyor. Umma be Rimlana gerçekten çok güzel bir empati koruyor burada. Madem ki bir zarar vermemiş beni niye çağırdınız? Kadın bu sefer de buna çıkışıyor. İşte bundan sonra başlıyor bizim asıl hikayemiz. Bak komşum. Şimdi çıkıştı ya. Ona biraz cevap verecek. Arkasından da inşallah bir şeyler ümit ediyor. Bak komşum. Diğer komşularla zaman içerisinde güzel anlaştık ve artık anlaşıyoruz elhamdülillah. Ama nedendir anlayamadık. Ta başından beri siz bize yapmadığınızı bırakmadınız. Ne yani? Sizin gibi kaçaklara, bozgunculara başka ne yapılır ki? Niye böyle söylüyor? Mekkeliler böyle halkı bozdular. Halk ayaklanması olsun diye. Ama Müslüman hakkı ortaya koyarken hak adına yönetimle halkı birbirine düşürmeyecek. Biz kaçak, bozguncu falan değiliz. Komşu. Bak komşu diyor güzelce. Burada ne arıyorsunuz peki? Neden geldiniz bizim ülkemize? Çıkışıyor buna benzer bir şeyler. Ne kadar anlattıysak da anlatamadık size. Bütün komşularınız anladı bizi. Demek o çevre onlara iyi geçinmişler. Bu komşuyla bir sıkıntılar var şu an için. Ama sizinle bir türlü anlaşamadık. Üstelik yıllardır aynı çıkışı yapıp duruyorsunuz. Aynı hakaretleri yapıyorsunuz bize. Kesin işinizi, kesin sesinizi. Benim işim var. Sizin gibi başıboş biri değilim ben. Hakaretin dozu büyük. Müslüman iş buraya varınca baktı ki bu yönden gerilemeyecek. Asıl taşı gediğine koyacak. Umuhaber emlâne ve burada mühim bir süper, daha doğrusu yani süper değil, bu süper üstü bir şey yapacak. Peki komşu, öyle olsun. Kısa keseceğim. Şuraya bağlı koyunu görüyor musunuz? Görüyorum. Şu kızın kucağındaki kuzuyu görüyor musunuz? Görüyorum. Bunlar sizin bahçenize girmişler. Herhangi bir zarar ziyan görmedik. Amenna. Ancak biz yine de hakkınızı helal ettirmek için bahçenize giren koyunu kuzusuyla beraber size vermek istiyoruz. Koyunu kuzusuyla beraber alın ve hakkınızı da helal edin. Evet. Tabii gerçekten çok anlamlı bir duruş, çok dehasa bir yaklaşım değil mi efendim? Anlamadım diyor kadın. İlk defa bağırmadan şok yaşıyor. Anlamadım. Bunun anlaşılmayacak nesi var komşu? Hakkınızı helal ettirmek için bahçenize giren koyunu kuzusuyla beraber size veriyoruz işte. Kadın şok oluyor. Ve tabii ki her beşerin diyeceği sözü diyecek. Artık bağıramayacak ama diyecek onu. Ben görmedim. Bizden biri de görmemiş. Herhangi bir şikayet de yok. Durup dururken neden veriyorsun ki koyunla kuzuyu bana? Dedim ya. Sizin veya sizden birisinin görüp görmemesi önemli değil komşu. Allah'ın görmesi bizim için yeterlidir. Koyunu kuzusuyla beraber alın ve lütfen hakkınızı da bize helal edin. Kadıncağız iyice şaşırıyor. Siz gerçekten veriyor musunuz bunu bana? Şaka eder gibi bir halimiz var mı komşu? Koyun bahçenize girdiğine göre bize hakkınız geçmiş oldu. Koyunu alın da bitsin bu iş. Alırım bak. Alacaksınız tabii ki. Şimdi burada bir ayrıntıyı paylaşayım sizlerle. Habeş kanunlarına göre, o günkü, şimdi daha bilmiyorum nedir, o günü söylüyorum. Birinin bahçesine bir hayvan girerse, koyundu, kuzuydu, her neyse, efendim, o bahçe sahibi zarar ettiğinden dolayı bahçesine giren hayvan, ki şu an koyunla kuzu girmiş, bahçenin sahibine verilir ve böylece dava çözülür. Ancak bahçe talan edildiyse, zarar verildiyse olur bu. Bahçede böyle bir zarar ziyan yoksa bir çok az da olsa bir miktar para ödenir. O günkü şeye göre. E şimdi burada zarar ziyan görülmüyor. Buna rağmen efendim koyun kuzusuyla beraber komşuya teklif ediliyor. Komşu şok yaşıyor ama alırım bak diyor, alırım ha. Alacaksınız tabii diyor. Yani ne olur almayın değil mi? Alacaksınız tabii. Böyle söyleyen Ümmü Habibe Remle radıyallahu anha koyunun sahibinin hanıma dönüyor. Koyunu çöz ve kuzusuyla beraber komşuya ver. Onların hakkı bize geçmiş olmasın. Peki hanımım hemen. Koyunu çözüyor. Çekip götürüp komşu kadına veriyor. Olaya şaşkın bir şekilde bakan kadın her şeye rağmen kendisine verilen koyunu alıyor. O ipten tutuyor. Koyunu alıyor. Kuzuyu da verin diyor Ümmü Habibe Remle. O ana kadar hiç sesini çıkarmayan Habibe Gül, Habibe kız kuzuya sımsıkı sarılıyor. Kuzuyu ona vermeyelim. Çocuk da sonuçta kuzuyu ona vermeyelim. Kuzuyu ona vermek zorundayız ama yavrucuğum diyor annesi. Mutlaka birine verilecekse bana verin lütfen. Düşünün çocuğu şimdi küçük kız çocuğu bu düşünün. Sana niye verilsin ki kızım? Ona niye veriyorsunuz peki? Onun hakkı bize geçti de ondan. Benim hakkım yok mu hiç? Ben sevdim bu kuzuyu. Yavrucuğum kuzu annesiyle beraber onun bahçesine girmiş ama. Ufacık bir kuzu ne zarar verebilir ki? Diyor küçük kız. Hak haktır kızım. Evet. Çocuk küçüktür anlamaz demeyeceğiz. Hak neyse hakkı hak gibi söyleyeceğiz. Hak haktır kızım. Komşumuzun hakkını helal ettirmek için ona vermek zorundayız. Koyunu verdiniz ama kuzu benim olsun. Yine kuzuya sarılıyor. Yavrucuğum sadece koyun girseydi sadece koyunu verirdik. Ama bu kuzu da girmiş bahçeye. İkisi beraber girdiği için ikisini beraber vermek zorundayız. Yani başkasının hakkı hele hele komşunun hakkı bize geçsin mi yani? Allah korusun. Kimsenin hakkını istemem ben. Demek ki anne kızını eğitirken hak kavramı vermiş ona. Çocuğun şeyi bu. Aman bana ne demiyor çocuğu. Allah korusun. Kimsenin hakkını istemem diyor. İşte burada yani benden şunu beklemeyiniz. O kadar ayrıntıyı bulamıyorum. Yok zaten kaynaklarda. Yani nasıl eğitti, nasıl oturttu o kadar yok ki ama bakın bu ifade bir eğitimin sonucudur. Öyleyse götürüp onu ver. Hadi kızım. Peki anneciğim götüreyim. Habibe kız, o küçücük kız kucaklamış olduğu kuzuyu seve seve götürüyor. İster istemez kadına uzatıyor. Komşu kadından göz göze geliyorlar. Ufacık kız, efendim masum, sevimli, tatlı, cici, Müslüman ve kucağında akbak tertemiz bir kuzu. Kadından göz göze geliyorlar. Kadın biraz yumuşamış gibi artık. Bu kuzuyu çok mu sevdin sen? O kadın söylüyor. Evet teyze, çok sevdim. Dönüyor şimdi kadın, kızın annesine, Ümmü Habibe Remli Hanım'a. Bu kuzu, kuzu henüz almamış. Bu kuzu annesiyle beraber yani diğer koyunla beraber artık benim olduğuna göre bunun hakkında kararı da ben veririm öyle mi? Elbette diyor Ümmü Habibe Remli annemiz. Öyleyse madem bunlar benimdir ben de bu güzel kuzuyu sana hediye ediyorum cici kız, güzel kız. Habibe kız sevinerek kucaklıyor kuzuyu. Ciddi misiniz siz? Annen demişti ya bu işin şakası olmaz diye. Tabii ciddiyim. Kuzuyu sana hediye ediyorum. Bu güzel kuzu senin olsun. Bu güzel kuzuyu bana mı verdiniz yani? Evet. Bu güzel kuzu senindir artık. Çok teşekkür ederim komşu abla. Ama hakkınız ne olacak? Hakkı öğrenmiş mi? Neyi soruyor çocuk? Hakkınız ne olacak? Hakkımı da helal ediyorum. bence masum kızcağız. Aslında siz çok iyi bir ablasınız, komşusunuz. Nereden biliyorsun? İyi biri olmasaydınız böyle güzel kuzuyu bana verir miydiniz? Çok ama çok teşekkür ediyorum size. Peki kızım, hadi al götür, kuzu senin olsun. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim diyor. Tam dönüp gelirken geriye dönüyor. Ufacık boyuyla kocaman bir laf ediyor. İşte eğitim. Nasıl öğretti bilmiyoruz tabii. Allah size de hidayet versin inşallah. Evet. Allah size de hidayet versin inşallah. Hidayet ne demek güzel kız? Kadın soruyor. Hidayet ne demek? Allah ve Resulüne iman ederek Müslüman olmak demek. Evet, çocuk söylüyor. Şimdi muhakkak merak ediyorsunuzdur çocuğun yaşı kaç diye. Değil mi efendim? Şimdi yaptığım araştırmalarda bu çocukla anne bu sahneyi yaşama esnasında çocuğun 7-9 arası olduğu rivayetleri var. 7-8-9, 6 da olabilir. Ancak 6 biraz zor görünüyor ama en büyük de 9 yaş. Tam gün verilemiyor. Ve Allah ve Resulüne iman ederek Müslüman olmak demek diye hidayeti tarif ediyor. Habibe Gül böyle söyleyince herkes birbirine bakıyor. Birbirine bakanlar sırada hep beraber komşu kadına bakıyorlar. Bu bakışlar altında ezilen komşu kadın daha fazla kendini tutamıyor ve içini çekerek hıçkırmamak için zor tutuyor. İlk defa ama ilk defa çok farklı bir konuşma yapıyor. Elinde tuttuğu koyun. İşte yani iyi görünürsek bunlar olmaz. İyi olursak olur. Tabii Rabbim dilerse. Doğru söylemek gerekirse şaşırttınız beni. Yıllardır komşuyuz sizinle. Bunca yıl yapmadığım kötülük, söylemediğim kötü söz kalmadı. Buna rağmen bunca kötülüğüme değil, bir tek sözüme bile karşı çıkıp tartışmaya girmediniz. Evet, lütfen iyi bakalım tespite. Tartışmaya girmediniz. Mekke müşriklerinin sizin hakkınızda bizi yanlış bir şekilde doldurup tahrik ettiklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya başladım. Ama şu koyun ve kuzu meselesi beni çok etkiledi. Sonra da şu şirin kızın Allah size de hidayet versin inşallah diye dua etmesi içimi alt üst etti. Ben size siz Müslümansınız diye karşı çıkıp küçük görerek sürekli hakaret ettim. Ama siz benim Hristiyanım hakkında bir tek kötü söz bile söylemediniz. Koyunu verme sahnesinde bile ben hakaret ettikçe siz sürekli hak üzerinde durdunuz. Şimdi durum değişti. Koyunu da sahibine iade ediyorum. Hakkımı helal etmeye gelince bir şartım var. Tek bir şartım var. Onu yaparsanız hakkımı size helal edeceğim. Merakla soruyorlar. Nedir peki şartın? Nedir peki senin şartın? Hakkını helal ettirmek için? Evet. Böyle heyecanı bir de bırakmak istemezdim ama... Saatim çok fazla geçiyor, uzadı. Üzgünüm. Bir arkası yarın gibi olacak ama, arkası haftaya gibi olacak ama, gerçekten çok önemli bir sahne olduğu için böyle geçiştirmeyeyim, hadiseyi güzelce işleyeyim diye zamanı da açtığımız ve Allah bizi affetsin. İnşallah bu güzelliği en güzel bir şekilde şu güzel insanların güzelliğindeki örnekliği alıp hayatımıza geçirme arzusuyla haftaya görüşmek ve konuyu devam ettirmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.